Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Huzursuz Hayaletler. Yazarı Glenn Mead. Özgün adı Unquiet Ghosts. Çevirmeni Ali Cevat Akkoyun'du. Türü roman. Kırmızı Kedi Yayın Evi. Birinci basım Kasım 2017. ISBN numarası 978-605-298-175-7. Bu kitap 412 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Şubat 2018. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. İçinde milyonlarca doların ve Irak müzesinden çalınan ölüm maskesinin bulunduğu bir çanta. 8 yıl önce gerçekleşen bir uçak kazası. Kazada hayatını kaybeden Irak gazisi eski bir Amerikan askeri. Kat Kelly hem kocasını hem de çocuklarını bir gecede kaybetmişti. Uçağın kalıntıları hiçbir yerde bulunamamış, Kat yıllar içinde zor da olsa hayatına çeki düzen vermişti. Ta ki düşen uçağın kalıntıları bulunana kadar. Uçakta pilot dışında kimsenin cesedine rastlanmamış, sadece pek çok soru uyandıran bir çanta bulunmuştur. Ailesinin hayatta kalmış olma ihtimali durdurak bilmeden onları arayan Kat'i tahmin bile edemeyeceği kadar tehlikeli bir kovalamacanın içine sürükleyecektir. Glenn Mead son romanı Huzursuz Hayaletler'de Irak Savaşı'nın vahşetini, ceplerini kanlı parayla ve kaçak tarihi eserlerle dolduran Amerikalı zenginleri, mağdur edilmiş bir askerin ailesi için varını yoğunu ortaya koymasını, hiç düşmeyen bir tempo ve unutulmayacak karakterleriyle anlatıyor. Aralarına oturup ağlayabileceğimiz, yine de onlar için savaşçı sayılacağımız insanlar olmalı. Adrian Rich. Giriş: Thunder Dağı, Smoky Dağları, Doğu Tennessee, 23:45. Dwight McCoy Tanrı ile konuşmaktan hoşlanırdı. Ön verandasına çıkıp sallanan sandalyesine oturdu. Ufuktaki kömür karası öfkeli bulutlar, karanlık göklerden sızan şimşek cızırtıları ve yaklaşan fırtınaya baktı. Başından beri büyük adamla yapacağı hafta sonu konuşmasına heveslenmişti ama şu an keçiler sohbetinin tadını kaçırıyordu. Çıldırmışlardı, avazları çıktığı kadar meliyorlardı. Cigaralığından bir nefes çeker ve dumanı ciğerlerine doldururken keçileri duymazdan gelmeye çalıştı. Cuma akşamları kulübesinin ön verandasında sallanan sandalyesinde kucağında inciliyle oturmuş cigaralığını tüttürmekten, tek yönlü bir sohbete girişmekten genellikle hoşlanırdı. Oysa keçiler bu akşamın içine ediyordu. Aslında Tanrı'yla bizzat karşılaşmasına sadece 3 dakika kaldığı asla aklına gelmeyecekti. Ya da tüm dualarının kabul olmasına. Ne var ki hayat her zaman sürprizlerle doluydu. Çimenlerin üzerindeki 2 keçi ön verandaya bağlanmıştı. Meliyorlar, heyecanlanıyorlar, sonra verandanın korkuluğuna saldırıp güdük boynuzlarını ahşaba vuruyorlardı. ''Sakinleşin çocuklar, sakinleşin, duydunuz mu?'' Kulakları sağır edici bir gümbürtü işitti, yağlı sakalını sıvazlayıp çimenlerini süsleyen çöp ve ezik bira kutusu kargaşasının üzerinden baktı. Gecenin mürekkebimsi göğünün tepelerinde 30 yıllık paslı Chevy kamyonetinin ve eski bir traktör enkazının çok ötesinde fırtına bulutları kaynıyordu. Görünüşe bakılırsa büyük bir şey geliyor, cam kavanozundan bir yudum aldı, ağız dolusu yakıcı içkiyi ağzında çalkalayıp yuttuktan sonra içini çekti. Ne kadar da güzel. Hafta sonuna her zaman şenlikli başlardı. Bir turşu kavanozu dolusu kaçak içki, yanında da 2 tane iyi sarılmış cigaralık, bir çift keçiyle ve eşlik etmesi için bira dolu eski buzdolabıyla ön verandada dinlenmek, büyüleyici yaz fırtınalarını izlemenin mükemmel bir yoluydu. Cızırtılı şimşeklerin karanlıkta top güllesi gibi patlayan gümbürtüleriyle kapkara ufukta gösteri çoktan başlamıştı. Dwight'ın keyfinin bir parçası da Tanrı'yla sohbetti. Öyle derin konular değil ha. Sadece hayattan ya da Hilda'yı gömdükten sonra dağdaki 5 dönümlük tarlasından bahsettiği o bilindik yakınmalar. Sohbet yolunda gitmediği ve Tanrı kulak vermemeye başladığı anlarda da keçileri Barack ve Obama oturur onu dinlerdi. Dwight keçilerine bir şeyler anlatmaya bayılırdı. Oysa bu akşam hayvanlar da sosyal bir gevezelikten yana görünmüyordu. ''Sakinleşin çocuklar'' dedi yeniden. ''Sakinleşin, duydunuz mu?'' Keçiler tedirgindi, tuhaf davranıyorlardı. Verandanın korkuluğuna toz atmalar, tahtayı çenten boynuzlarını çıkardığı çatır çutur sesler. Verandaya bağlanmış olmaktan huysuzlanmazlardı. Oysa bu sefer ciğerlerini sökecek kadar meliyorlardı. ''Neyiniz var sizin çocuklar?'' Hayvanlar soruya hiç aldırmadı. Kafalarını verandaya vurmaya devam ettiler. ''Çatır, çutur!'' Dwight huzursuzluklarını yaklaşan fırtına yayıyordu. Kötü hava onları çoğu zaman sinirlendirirdi. Ama bu akşam öyle tuhaf davranıyorlardı ki Dwight'ın asabına dokunuyordu. ''Haydi rahatlayın bakalım, rahatlayın!'' Kavanozdan ağız dolusu kaçak içki içip sakalını kirli yeniyle sildi. Evde yaptığı alkol gırtlağını yanan bir kibrit gibi yakıyordu ama tadı da bir o kadar güzeldi. Sarma cigaralıktan derin bir nefes çekti, ciğerlerini dağlayan dumanın keyfine vardı. Cumartesi gecesi ateşi, üstelik hepsi de ev yapımı, ot arkasındaki ağaçlıkta bitmiş, içki de evdeki imbikte damıtılmıştı. Karanlık gökte ürkütücü bir gümbürtü koptu, öylesine gevşemişti ki neredeyse tepki bile vermedi. Fırtınanın buraya ulaşmasına daha 5 dakika falan olmalıydı. Bu da fener alayının tadını çıkarması için yeterli zaman demekti. Ondan sonra yağmur kulübenin teneke damına çekiçle vurur gibi inecekti. Cigaralıktan yeni bir nefes çekti, dumanı ciğerlerinde tutup usulca boşalttı. Ot adamın beynini uyuşturur diyorlardı ama Dwight denilenlere hiç aldırmıyordu. Hele Hilda'nın kansere kurban gittiği günden beri hiç. O günden itibaren zaten yokuş aşağı yuvarlandığına, otun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine inanmıştı. Hilda uzun ve ıstıraplı bir yılın sonunda uykusunda kayıp gidivermişti. Elini tutuyordu. 1 dakika önce nefes alırken 1 dakika sonra cansızdı. Tanrı'yla bunu konuşmuş, gidişinde karısı kadar acı çekmemek için yalvarmıştı. Bir kalp kriziyle ya da bir kamyonun altında ezerek öldür, çabuk ve acısız olsun da. Bastonuna uzandı, sapıyla buzdolabını açtı. Buzdolabının iç ışığı yandı. Tenekeler dolusu Budweiser, süt, biraz yiyecek. Ama çoğunlukla Budweiser. Bastonun sapıyla bir bira çekti, ayağının üstüyle dengeleyip havaya fırlattı. Havada yakaladıktan sonra da çizmesinin ucuyla buzdolabının kapağını çarptı, kapattı. Yaşlı biri için hiç fena değildi. Kutuyu ıslıklandırarak açtı, kehribar renkli soğuk sıvıyı yudumladı. Smoky dağlarının uygarlıktan uzak yükseklerinde gök gürültüleri çatırdıyor, fırtına yaklaşıyordu. Çatır, çutur. Keçiler korkuluğa karşı melemeli bir sefere daha çıktı. Hayvanların hali Dwight'ı çıldırtıyordu. Hayvanlar yaklaşan tehlikeyi sezer derler. Tsunamiler ya da tayfunlar yaklaştığında korkuyla tepelere kaçtıkları bilinir. Dwight da keçilerin yaklaşan fırtınayı hissettiklerine karar verdi. ''Sakin olun çocuklar, kimse yanıp kavrulmayacak.'' Tam o sırada şiddetli bir gök gürültüsü dağlarda yankılanınca keçiler delirdi. Dwight başını kaldırıp göğe baktı. Bir şey dikkatini çekti, acayip. Kapkara fırtına bulutunun arasından bir ışık kıvılcımlandı. Kıvılcım bir yıldız gibi parıldadı. Dwight neler oluyor diye ürküp nabzının hızlandığını hissetti. Düş mü görüyordu, yoksa o cisim hızla ona mı yaklaşıyordu? Bir an gereğinden fazla içtiğini düşündü. Ev yapımı içki bazen olmayan şeyler görmesine ya da hayatın gerçek anlamını keşfetmesine neden oluyordu. Bir seferinde yatağının başucunda bir defterle kalem bulundurmaya, gecenin ortasında uyanınca da karma karışık düşüncelerini yazmaya karar vermişti. Böylelikle hayatının düşlerinde gizlenen şifreleri çözebilmeyi, ardından da tekrar uykuya dalmayı umuyordu. Ertesi gün kargacık burgacık yazdıklarını ayık kafayla okudu. Cuma yağ değiştirilecek, taşıt vergisini öde, bir paket sigara ve 1 galon süt al, hassas ciltler için 1 paket temizlik mendili. Gözlerini ovuşturup kırpıştırdı. Kıvılcım tam önündeki kapkara gökte parıldıyor, giderek daha güçlü ışık saçıyor ve fırtına bulutundan hızla uzaklaşıyordu. İçkinin gözleri bozduğunu kim yumurtlamışsa yalan söylemiş olmalıydı. Çünkü Dwight cismin gittikçe daha çok parladığını ve geçen her saniyeyle birlikte daha da yaklaştığını görüyordu. Gelen her neyse ona yaklaştığı kesindi. Uçan daire mi? Yoksa tuhaf bir ışık oyunu mu? Şimdi daha fazla parlıyor, ikiye bölünmüşe benziyordu. Parçalardan biri bir ışık topu gibi ayrıldı. Artık iki cisim vardı, küçük olanı kayboldu. Yere düştüğünde ışığı turuncu renkli bir işaret fişeği gibi solup söndü. Oysa büyük parça hızla yaklaşmayı sürdürüyordu. Vay anasını! Dwight telaşla sallanan sandalyesinden kalktı, tüfeğini almak için kulübeye doğru döndü. Hayatta kalma içgüdüsü bunun beyhude olacağını söylemeye başlamıştı bile. O şey bir ölüm perisi gibi çığlıklar atarak hızla üzerine geliyordu. Havada bir ıslık sesi ardından bir şeyin ormanda yere çarparken çıkardığı deprem benzeri dev gümbürtüyü işitti. Sanki yerin altında gözle görünmez bir canavar kükremiş gibiydi. Güçlü darbe Barrack ve Obama'nın ayaklarını yerden kesti, bir hortuma kapılmış gibi keçilerin parçalanmış leşlerini havaya fırlattı. Neticede Dwight McCoy daha çabuk ve daha acısız bir ölüm dileyemezdi. 1. Bölüm. Başucumda iki fotoğraf bulundururum, en derin yaralarımı. Biri annemle babamın, kardeşimin West Point mezuniyet törenini kutlama partisinde çektirdikleri fotoğraf. 21 yaşındaki tatlı Matrak Kyle, safir mavisi gözleriyle kameraya bakıyor, gri ve beyaz harp okulu üniformasıyla o kadar yakışıklı ki. Fotoğrafta Kyle'ın hemen yanında albay babam duruyor, uzun boylu ve mağrur. Her zerresiyle tam bir karacı. Üniformasının katları domates kesebilecek kadar keskin. Her madalyası silinip perdahlanmış. Biz oldukça eskiye dayanan bir İskoç-İrlandalı savaşçı geleneğinden gelen Apalaşlara yerleşmiş korku yeni eksik bir asker ailesiyiz. Babamla kardeşimin arasında duran da annem Martha Beth Kelly. Onu çoğunlukla yüzünde bir vodka tebessümüyle bütün akşam dans ederken hatırlarım. Düzensiz kızıl saçları karmakarışık, bir elini gözü dönmüş bir rockçu gibi kaldırmış, diğerinde eline geçirebilmişse belki bir cigaralık, yoksa çoğu zaman bulaşmış dudak boyasını öpen bir kokteyl kadehi. Ve gözlerinde her zaman aynı ifade. Babam onu dans pistinden inmeye zorlarken bile aptal bir ayyaş gibi görünmesini engelleyecek hiçbir şey kalmadığını bana anlatan gözler. Babam Irak'ın bir ucundan Saddam Hüseyin'in sarayının kapısına kadar savaşarak giden 1.90'lık yiğit bir albay. Felluçe'de gırtlak gırtlağa boğuşan ve sol ayağını patlayan bir el bombasıyla kaybeden biri. Kyle ve ben babamıza hayrandık, o bizim kahramanımızdı. Kardeşim 6 yaşındayken birisi ona minik bir asker üniforması hediye etmişti. Arka bahçede ayakkabıları pırıl pırıl cilalı, elinde de tüfek yerine bir sopayla aşağı yukarı yürürdü. ''Ne yapıyorsun Kyle?'' diye sorardım. Yüzü aydınlanır, ''Harp okulu öğrencisi oyunu oynuyorum'' derdi. ''Büyüyünce babam gibi asker olmak istiyorum.'' Çoktan atletizme başlamıştı. Yarışma sporlarında inatçıydı ama fazla da ciddiye almıyordu. Babam onu bahçede ciddiyetle yürür görünce ''Harbiyeli Kyle, sloganın ne?'' diye sorardı. Kyle esas duruşta selam verir ve askeri öğrencilerin West Point kuralını sayardı. ''Harbiyeli yalan söylemez, hile yapmaz, çalmaz ve bunları yapanları hoş görmez.'' Babamın yüzü aydınlanır ve bana görünüşe göre içimizde West Point'lik biri daha var derdi. Yetişkin biri olmama rağmen kendimi hala güvende hissettiren babam. Bundan birkaç yıl önce Florida'da babamla tatildeyken barda bira içen iri yarı steroid kaslı iki adam bana bakıp ıslık çaldı ve tuvalete giderken pis pis laf attı. Bir saniye geçmeden babam kaslı kollarını şişirip göğsünü kabartarak tepelerinde bitiverdi. Kavga aranıyor, kızına satacak kim olursa canını çıkarmak için fırsat kolluyordu. Salakların özür dilemesinde ısrarcıydı. Adamlar özür diledi. Biralarını tezgahta unutarak iki suçlu çocuk gibi sıvıştı. Böyle bir babadır, gururludur, ödün vermez, kimseden de çekinmez. Aşık olup evlendiği ama nedenli çabalarsa çabalasın hiç mutlu edemediği Temperance, Georgia'lı o ufak tefek kolay öfkeleden kadının dışında hiçbir şeyin gerçekten korkutamadığı biri. Ve bütün bunların nedeni en derin sırlarını asla paylaşamamalarıydı. Sözünü ettiğim iki fotoğraf gümüş renkli madeni bir çerçevenin içinde yan yana durur. İkincisinde kocam Jack ile o sırada 4 ve 8 yaşlarındaki sevgili çocuklarımız Amy ve Sean var. Fotoğraf sakladığım diğer resimlerin çoğunda olduğu gibi Jack'i karacı üniformasıyla değil, kavurucu bir yaz tatilinde Güney Carolina'da Myrtle Beach'te Jimmy Buffett'inkiler gibi tropikal bir gömlekle gösteriyor. Tatilin amacı kocamın Irak'ta zorlu bir görevden kalma zihinsel yaralarını tedavi etmekti. Ve kocamla çocuklarımın bir daha görünmemek üzere ortadan kaybolmalarından 3 ay önceydi. Babamın ender de olsa acımızdan, yaşadığımız trajedilerden bahsederken dediği gibi başımıza o korkunç olaylar gelmeden 3 ay önce. Harpte birçok arkadaşının vurulup öldüğünü gören, yaşadıklarını anlatırken asla ürpermeyen, yüreği sertleşmiş eski bir asker için bile ailemizin yaşadığı kayıpları hatırlamak gözlerinin yaşarması demek. Bu yüzden bahsettiğim fotoğrafları aşağıdaki odalarda değil de onun göremeyeceği bir yerde, yatağımın başucunda tutuyorum. O fotoğraflara bakıp ağlamıyorum, en azından eskiden olduğu gibi ağlamıyorum. Yaralarım bana her an üzüntümü hatırlatacak olsa da artık sızlamıyor. Üzerleri sağaltıcı bir kabuk bağlıyor. Yaz hala gölgem gibi ama artık dünyam farklılaştı. Yeni bir hayatım var. Zaman geçtikçe kaybettiklerimin acısını hafifletecek yeni bir kocayla bir çocuk buldum. Benim için kutsal olan başka fotoğraflar da var. Kardeşimle beni büyürken, birlikte tatilin zevkini çıkarırken gösteren fotoğraflar. Kyle ve ben aynı çılgın espri anlayışını, aynı yemek ve sinema zevkini paylaşır, ikimiz de kolayca öfkelenirdik. Aramızda sadece 11 ay vardı ve babam bize İrlandalı ikizlerim derdi. Kyle kusursuz bir bebekti, sarışın, porselen ciltli, iyi huylu. Ben 4 yaşındayken bir süre aynı odayı paylaştık. Yalnız uyumaktan ya da karanlıktan korktuğu fırtınalı kış gecelerinde sığınmak için yanıma kıvrılırdı. ''Teşir kat, teşir!'' Bebekken teşekkür diyemez, onun için ağzından her seferinde teşhir çıkardı. Dolgun bebek yanaklarının yumuşaklığına, bebek dudaklarının meleğimsi öpücüklerine ve bana iyice sokulup korkudan boynuma sımsıkı doladığı kollarına bayılırdım. Bana göre korkudan insana sokulan bir çocuğun bizi ruhumuza işlemiş yüceliğiyle insancıl, bir o kadar da tanrısal bir ipliğe bağlayan sarılmasından daha duygulandırıcı bir şey olamaz. Kyle uzunca bir süre ailenin en sakin üyesiydi. Kazağıma yapışarak arkama gizlenir, başını yerden kaldırmayacak kadar mahcup durur, neredeyse tek bir kelime bile etmezdi. Bir seferinde 8 yaşındayken Noel zamanı düzenlenen aile davetinde babamın çok sevdiği Danny Boy şarkısının yüzü kıpkırmızı kesilerek söylemiş, hepimizi şaşkınlıktan ağzı açık bırakmıştı. O melek sesi Viyana çocuk korosu kadar tatlıydı. Kendini böylesine ortaya atmak pek yaptığı bir şey değildi gerçi, ama birileri bunun nedenini keşfetmişti. Kyle annemin viskisi ve soda karışımını gizlice yudumluyordu. Ondan sonraki her Noel partisinde içkilere dokunmaması için dikkatle gözlenir, Danny Boy şarkısını kendi uslubunda söyleyerek hepimizin gözlerini yaşartırdı. Büyüdükçe Danny Boy, Kyle'ın duş şarkısı oluverdi. Sıcak suyun altına girdiği Danny Boy şarkısının evde yankılandığı her sefer hepimiz olduğumuz yerde durup dinlerdik. O tatlı sesinde duygulandırıcı bir name, babamın alayla da olsa tıpkı gaydalar gibi Kelt kromozomlarımızın altında bir şenlik ateşi yakıyor dediği bir tını vardı. Sakladığım diğer resimler 21 yaşında Knoxville, Tennessee'de Cedar Springs Kilisesi'nde evlendiğim günün fotoğraf albümleridir. Çocuklarımın bebekken, büyürken kısa hayatlarının kutsal anlarından, tatillerden, göl ya da deniz kenarında geçirilen hafta sonlarından, bir dişin düştüğü, cadılar bayramı için kıyafetlere büründükleri ya da doğum günü kutladıkları günlerden enstantaneler. Jack'le evlenmemizden neredeyse 10 ay sonra Sean doğdu. Bebekken bile insanların hoşuna gidecek şeyler yapmaya hevesli, masal dinlemeyi ve sırtının kaşınmasını seven küçük ve mahcup Sean. 3 yıl sonra bu kez Amy'ye hamileydim. Abisinin tam zıddıydı, hayatımıza bir kasırga gibi daldı. Konuşmaya asla ara vermeyen, durmadan hareket eden, her an kıkırdayan, hayat dolu asi bir afacan. ''Bu kızın kapatma düğmesi yok mu?'' diye şakalaşırdı Jack. Akşam olup yatağa devrilene kadar içinde yanan güçlü bir kazan var gibiydi. Oysa karanlıkta uyuyamazdı. Sanırım kızım gece de başıma iş açıyordu. Bütün ışıkların açık olmasını ister, birileri kazayla holün ışığını söndürecek olursa anında uyanır, korkar ve odasından aşağı kata seslenirdi. Sanki bir çiçek gibi ışıktan ve güneşten besleniyormuş gibi. Sonunda korkusunu yatıştırmak için geceleri holde bir ışığı açık bırakmaya başladık. Amy her uyandığında kapısının ardında o altın sarısı ışığı görür, ancak o zaman yeniden uykuya dalardı. Çocuklarımla hayatım eksiksizmiş gibi geliyordu. Her anısı ayrı bir servet olan o günleri hoş kokulu bir hava gibi içime çekmek istiyordum. Onun için günlük tutmaya başladım. Bir gün yazar olmayı umuyordum ve bir yerde şarkıcıların gam çalışması gibi yazarlar için de günlük tutmanın önemli olduğunu okumuştum. Ben de aşağılık bir fırtına hayatıma dalıp ailemi benden alana, hepsi kaybolana kadar çocuklarımızla paylaştığım her minik ve anlamlı olayı yazmaya koyuldum. O günün sonrasında geçen tek bir kelime bile yazabileceğimi sanmıyordum. Her şeye rağmen gümüş çerçeve içindeki o resimler en derin yaralarım, aynı zamanda da kurtuluşum oldu. Güler yüzlerini kaplayan camın serin yumuşaklığını hissedip parmaklarımı hatlarının üzerinde gezdirmek, yaydıkları ışıkla bir zamanlar dünyamı aydınlatan ruhları hatırlatıyor. Bir daha öpemeyeceğim dudakları, bir daha işitemeyeceğim sesleri, bir daha dokunamayacağım yüzleri. Bir de hayatın bana öğrettiği en acımasız dersleri hatırlatıyor. İsterseniz bir yere yazın ve kimsenin aksini söylemesine izin vermeyin. Sevginin bedeli var. Istırapla el ele gelmeyen tek bir sevgi yok. Daha önce de olmadı, bundan sonra da olmayacak. Sevdiklerimiz öldüğü ya da kendi istekleriyle bizi terk ettiği zaman, biz sevmesek bile birinin yanında kaldığımız ya da kendi ihanetimiz veya gitmemizle bir insanın kalbini kırdığımız zaman faturayı er ya da geç öderiz. Her günah gibi onun da bir intikam meleği, her fedakarlığın ve boş verbinin bir hesap günü vardır. Öğrendiğim bir şey daha var, taptığımız insanlar bazen hiç akla gelmeyecek sırlar saklar. Her ailenin sırları vardır, bazıları masum olur, bazıları ise birbirini izleyen kuşakların damarlarına zehir gibi sızar. Herhangi bir silah kadar sakat bırakabilecek, öldürebilecek karanlık sırlar. En tatlı seslerin en korkunç kederlere neden olması gibi, en saf aşk da en uğursuz acıların tohumlarını taşıyabilir. Tıpkı Kelt efsanesinde anlatılan ömründe sadece bir kez ama dünyadaki başka her yaratıktan daha tatlı öten kuş gibi. Uçmayı becerebildiği an bir gül ağacı arayan, bulur bulmaz da en keskin dikeni göğsüne batıran kuş. Can çekişirken son bir ilahi söyler. Söylediği şarkı o kadar nefistir ki, çevresindeki bütün canlılar durup dinler, güzelliğine hayran olur. Her birimiz ayrı yollardan da olsa göğsümüze saplanacak dikenin peşindeyiz. Muhteşem bir şarkının acılı zevki için değil, kendimizi engelleyemediğimizden, sanki kaderimiz yıldızlara kazınmış gibi. Üstelik öyledir de. Hiç birden durup belirli bir kişiyle tanışmamış olsanız, hayatınızın bambaşka olacağını düşünmediniz mi? Bu konuda da hayatımızda nasıl bir sevgiyle karşılaşırsak karşılaşalım, bunun kaotik dünyadaki bir rastlantı olmadığını öğrendim. Bu yazgıdır. Varlığımızın dokusunda hiçbirimizin anlayamayacağı kadar gizemli, çağlar boyunca yankılanmış bir bağ. Başka bir yazarın sözlerini tekrarlayacak olursam, her birimizin içinde saymadığımız toplamları bulacaksınız. 4000 yıl önce Girit'te başlayan öpücük, dün Teksas'ta son bulmuş gibi hayatımızdaki her an tüm zamana açılan bir penceredir. Buna inanırım. Diğerini arayıp bulan her kalp ve zihin rastgele bir yolculuğun değil, yazgının sonucudur. Bize bir hayat dersi vermek ya da evrenin öğrenmemiz için ısrar ettiği korkunç bir gerçeğin tuzağına düşürmek için bekleyen bir yazgının. Bunları kendi acı gerçeklerimden öğrendiğim için biliyorum. Ve ilk dersim evlendiğim sabah, annem çantasında dolu bir tabanca ve yüreğinde cinayetle Cedar Springs Kilisesi'ne sarhoş geldiği zaman başladı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 18.